Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Ocak 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz bir mülakatı paylaşacağız. Kıymetli Hülya Buraler Hanımefendi ile Hasbihal 4 başlıklı. Kıymetli Hülya Buraler Hanımefendi ile Hasbihal 4 Ya Rabbi beni bu yoldan ayırma başlıklı mülakatı paylaşacağız. Daha doğrusu bu mülakatın 4. bölümünü sizinle paylaşmış olacağız Sesli Dergi'de bu akşam. Hülya ablacığım, yanlış bilmiyorsam camiamızdaki üniversiteli kız öğrencilerle ilgilenmeye başlayan ilk hizmet erlerindensiniz. Bu hizmetiniz nasıl başladı, bilgi verebilir misiniz? Erkek sohbetlerine üniversitede okuyan birkaç öğrenci başlamış. Sonra bu gençler arkadaşlarını getirmeye başlamışlar. Daha sonra bu gençler, "Hanım sohbetleri de var mı? Gelmek isteyen hanım kardeşlerimiz var." demişler. Bizim Hacı Efendi, "Bizim hanım yapıyor, ona soralım." demiş. Gelip bana sordu. "Tamam," dedik, başladık. İlk sohbetimiz öncesi çok heyecanlanmıştım. Ama öğrenci oldukları için önce güzel bir ikram hazırlamanın onları celbedeceğini düşündüm. Kısırı, pastası, böreğiyle güzel bir sofra açtım. Onlarla yedik, içtik, tanıştık, şakalaştık, ilahiler okuduk. Arkasından da manevi sohbetimizi yaptık. Çok hoşlarına gittim. Her hafta yapalım dediler. En uygun günlerinin cumartesi olduğunu söylediler. Böylece günü de belirlemiş olduk. Meğer bu gelenlerin içinde ihvan olan kızlarımız da varmış. Mesela dergimiz yazarlarından gıda mühendisi Necda Baş bunlardan biriymiş. Ben öğrencilere ne tarikat ne ders vesaire hiçbir şeyden bahsetmedim. Sadece hanımlara hazırlandığım gibi bir sohbet yapmıştım. Bir gün Necda sohbete geldiğinde beni bir odaya çekip, "Hülya abla, siz bir yola bağlı mısınız?" dedim. Ben de, "Nereden çıkardım? Bir yere bağlı olmam mı gerekiyor?" dedim. Necda, "Bilmiyorum, ben öyle bir hava seziyorum." dedi. Böylece birbirimize açıldık. Necda aynı yolda olduğumuzu öğrenince, "Vallahi Hülya abla, ben bundan sonra daha çok çalışacağım ve hizmet edeceğim." dedim. Gerçekten de o öğrenciler çok çalıştılar. Manen de kendilerini çok güzel yetiştirdiler. Şimdi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hizmetin bir ucundan tuttular çok şükür. Onlar uzakta olsalar da hepsi benim gönlümde bambaşkalar. Onlar beni çok sevdi, ben de onları çok sevdim. Gençler maneviyata çok iştiyaklıydılar. Bana tasavvuftan soru soruyorlardı. Ancak benim bilgim yoktu. Sorularını tek tek topladım. "Araştırıp sizin sorularınızı cevaplayacağım inşallah," dedim. O zamanlar Osman hocamızın bu husustaki eserleri de henüz yoktu. Ben günlerce araştırıp defterime konu özetleri çıkarıyor, Ethem Cebecioğlu hocamızın kasetlerini dinliyor. Onların özetini çıkarıyordum. Kızlarımızın sorularını böylece gücüm yettiği kadar cevaplamaya gayret ediyordum. Osman hocamızın kitapları çıkana kadar böyle özet defterlerim oldu. Bu anlattığım konulardan onları yazılı bile yapıyordum. Kendim de çok çalıştım, onlar da çok çalıştı. Ben onlardan çok şey öğreniyordum, onlar da benden. Tadına doyulmaz günlerimiz oluyordu. Sonra biz ilk öğrenci grubumuzda köşk düğünlerine Musa Efendimiz'i ziyarete gelmiştik. Musa Efendimiz orada Zahide ablamıza, "Erzurumlu Hülya Hanım'la tanış," diyerek bizi tanıştırmıştı. "Musa Efendi," desem, "boşluğu nasıl doldurursunuz?" "Can babam," derim. Benim babam çok disiplinli, sert bir babaydı. Bu yüzden baba şefkatinden ziyade baba otoritesini gördük. Ama Musa Efendimiz'den tam bir baba şefkati aldım. Manevi muhabbet ne demektir bu kapıda öğrendim. Bunu hissettim diyebilirim. Bir gün Rabia Özçelik ve Necda Baş'la köşkteyiz ama odasına çağrılmayınca edebe aykırı diye ben Musa Efendi'nin yanına gitmedim. Kendileri bir yere gidecekmiş, beni sormuş. Çıkışta camlı köşkün önünde görünce bana bakıp, "Tamam kızım tamam, biz senden razıyız, Allah da razı olsun," demişlerdi. Bu sözün sevinci günlerce üzerimden geçmedi. Bütün güzellikleri ben Musa Efendimizin şahsında gördüm. Osman Efendimiz de onun bir parçası. Fakat biz ilk Musa Efendimizle bu yolu tanıdık, sevdik. Osman Efendimiz biz hanımlara karşı sanki biraz daha sınırlı. Biz de Osman hocamız için aynı şeyleri hissediyoruz. Çünkü biz de onun eline küçücük yaşlarımızda geldik. Bize İslam'ı sevdiren o. Peygamberimize nasıl muhabbet duyulur, Kur'an aşkla nasıl yaşanır, Osman hocamızdan öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz. Rabbim ömrüne bereket, irşadına kuvvet versin. Biz yetiştirdiği evlatlarını onun arzu ettiği şekilde Allah yolunda bir hizmet neferi eylesin. Amin inşallah. Osman hocamızın gençler üzerinde ayrı bir tesiri ve manevi tasarrufu var. Allah başımızdan eksik etmesin. Başörtü probleminin olduğu yıllarda üniversiteyi bırakan kızlarımızı bize öğrenci olarak göndermiştiniz. Evet, o yıllar gerçekten çok zor yıllardı. Kızlarımız ağlayarak yanıma gelirdi. Ne yapacağız dediklerinde açmayacaksınız, taviz vermeyeceksiniz, direneceksiniz diye onlara yol gösterirdik. O kızlarımızın çoğu şu an İstanbul'daki kurslarımızda hoca hanım olarak görev yapıyorlar. Hatice Algan, Nihan Kandemir okulu bitirmesine bir ay kala okulu bıraktılar. Başörtülerini açmadıkları için okulu bırakan kızlarımız sebebiyle 7 tane kız öğrenci evimiz kapatıldı. Onlar cuma günü okulu bırakıp evlerine gittiler. Ben Osman Efendimiz'i aradım, durumu anlattım. Hocamız, kızları İstanbul'a Hüdayi Kız Kur'an kursuna gönderin buyurdular. Kızları tek tek aradım. Hepsi ailelerini ikna etti ve o hafta sonu İstanbul'a gittiler. Onlar Allah için taviz vermediler. Allah da onlara Osman Efendimizin dizinin dibinde ilim almayı ve oralarda hizmet etmeyi ikram etti. Hizmet yolu çilelidir derler. Siz bu hususta ne dersiniz? Evet, güzellikleri kadar çilesi de var tabii. Çünkü insan insanla imtihan oluyor. Musa Efendimiz bir topluluğa Erzurum'dan gelenleri tanıtırken sıra bizim Hacı Efendi'ye geliyor. Musa Efendimiz, bu da bizim Erzurumlu boksörümüz, eskiden adam dövermiş, bu yola girince nefsini dövüyor demiş. Bu yol o çilelerde nefsini dövme yolu yani. Özellikle bazı sohbet okuyucularının yanlış tavırları oluyor. Bu yüzden biz sohbet okuyucularına da eğitim koymuştuk. Sohbet okuyuculuğu bir makam değildir ama sohbet okuyucusu cezbedici bir ahlaka sahip olursa okuduğu ancak öyle dinleyenlere tesir ediyor. Erzurum, Kars, Ağrı, Samsun vesaire şehirlere de gidip sohbetler yapıyorduk. Oralarda da güzel verim elde edildi. Çünkü ben dışarıdan geldim size öğretiyorum havasında olmadık. Tamamen Allah rızası için kardeşlerimizle buluşma, manevi heyecanı paylaşmak olarak gördük. Bir yarış ve makam derdimiz olmadığı için hamdolsun Rabbim sevdirdi, gittiğimiz yerlere defalarca çağrı duyuyorduk. 2 yıl Kur'an kursumuzda, 1 yıl kadar da yeni açılan çocuk yuvamızda hizmet imkanımız oldu. Bir hizmeti başlattığımızda oturtana kadar orada oluyordum. Sonra gençlerimize teslim ediyordum. Ardından hanımlar için Şebnem Kültür Merkezimizi açtık. Sonra oranın ismi Şehbal oldu. Böyle mekanlarımız açılana kadar evimin kapılarını bu hizmete açmak nasip olmuştu. Sadece dini eğitim vermiyordum. Bunun yanında dikiş, örgü, ev temizliği, yemek vesaire her konuda dersler veriyordum. Çok şükür. İnşallah Rabbim bu hizmetleri kabul buyurmuştur. Bu yolda rabıta da çok kıymetli. Ben çok ağır bir safra rahatsızlığı sebebiyle hastanede yatmıştım. O gece rüyamda Osman Efendimiz'i gördüm. Rüyamda hacca gitmiş ve tavaf yapıyorken bana orada çok dua ediyordu. Sonra validemiz hanımlar topluluğu içinde onlara ''Hülya'yı yormayın, o hasta'' diyor ve bana çok lezzetli bir çorba içiriyordu. Uyanınca yanımda refakatçi olarak kalan kız kardeşime hemen rüyamı anlattım. Sabah olunca eşim ve annem beni ziyarete geldiler. Ben hiç rüyadan ona bahsetmeden bana ''Biliyor musun Osman hocamız bugün aradı, haçtaymış ve sana orada çok dua etmiş.'' dedi. Bu tam rabıta işte. Orada ellerimi açıp ''Ya Rabbi beni bu yoldan ayırma'' diyerek dua ettim. Osman hocamıza vazife verildikten sonra Erzurum'a geldiler ve 2-3 defa da bizde kaldılar. Bir defasında benimle görüşmek istemişler. Ben odaya girdiğimde Osman hocamız ayağa kalktı. Ben çok mahcup oldum. Erzurum hakkında bilgi verdim. Çıkarken de ayağa kalktılar. Bu ne büyük bir tevazu, ne engin bir edep halidir. İhvan hanımlarının ilk giriliş zamanına şahit oldunuz. Şimdiyi de görüyorsunuz. Bu minvalde İhvan hanım kardeşlere iletmek istediğiniz hususi bir mesajınız var mı? Bu çağda maneviyatta çok zayıflama var. Bunun için kardeşlerime gece namazını hiç bırakmamalarını, Allah'a kurbiyeti özellikle teheccüd vakitlerinde yakalayacaklarını hatırlatıyor, istiğfar ve zikirle maneviyatımızı güçlendirmeyi tavsiye ediyorum. İhlas duygusuna muhtaçız. Bütün münasebetlerimizde ihlas olmasına gayret edelim. Büyük ablalar gençlerimize sahip çıksınlar. Çoğu gencimiz boşluktan yanlış yerlere kayıyor. Gençlerle özel ilgilendiğinizde, onlara isimleriyle hitap edip onlara zaman ayırdığınızda, evlerinizde ikramlandırdığınızda, hediyelerle gönüllerini aldığınızda onlar mutlaka size kendilerini açacaklardır. Biz gündüz kız öğrencileri, akşam da erkek öğrencileri eve alıyorduk. Erkek öğrencilerin sohbetinden sonra zikir yapılırdı. Kapıdan onları büyük bir zevkle dinlerdim. Evlenmek isteyen gençler, bizim Hacı Efendi onlarla ilgilendiği için ona danışırlardı. Ben de kızlarımızı tanıyorum. Mezun olmak üzere olanlardan evlendirdiklerimiz de oldu. Birkaç tanesinin dini nikahı da bizim evimizde kıyılmıştı. Konya'daki Doktor Sema ve Orhan Bey'i de bu şekilde evlendirdik. Bunun gibi birçok evladımızın evliliğine vesile olduk. Elhamdülillah. Bugün herkes gençleri suçluyor ama onlarla aramıza mesafeler açan biz büyüklerin yozlaşmalarıdır. Sözleriyle davranışları uyumlu olmayan bir büyük gence nasıl tesir edebilir ki? Bir de hastalıklarım sebebiyle Erzurum'a uzun zaman gidemediğim dönemler oldu. Tedavilerim olup Erzurum'a dönünce kardeşlerimiz, "Hülya abla, sen varsan bir şeyler oluyor, sen gidince hiçbir şey olmuyor," diyor. Ben buna üzülüyorum. Hülya kim ki? Fani bir insan. Hizmetler belli bir insanla var olmaz. İnsan her an ölebilir. O ölünce davamız, hizmetimiz de mi ölecek? Ben size yolu çizdiysem, şimdi gücü yetenler, hizmet bayrağını hiç yere düşürmeden devam etmeliler. Ama bunlar birer bahane de olabilir. Nefis rahatını bozmak istemiyor. Hizmet, fedakarlık ve yorgunluk yolu. Büyüklerimizi örnek alalım. Onlar son nefeslerine kadar ümmete hizmet ettiler. Osman hocamız kaç yaşında hala hizmetine devam ediyor. Bunlar bizim için çok kıymetli örnekler. Bize kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Vefanız ve bize eski günleri yad etme fırsatı verdiğiniz için asıl ben teşekkür ederim. Erzurum vazifelisi Resul abimizden bir şeyler istemek durumunda kaldım. İşlerimizi hallettiği zaman teşekkür ettim. Kendisi, "Siz bize Hacı abimizin emanetisiniz. Tabii yapacağız, teşekküre gerek yok," dedi. Bu vefa duygusu bana çok tesir etti. Cenab-ı Hak hepimizi vefakarlardan eylesin. Gençlerimize İslam, namaz ve tesettür şuuru versin. Bizleri de bu hususta güzel örneklerden eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi meccanen merhametiyle affeylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, kıymetli Hülya Buralar hanımefendi ile gerçekleştirilen Hasbihal'in 4. ve son bölümünü paylaştık. Sesi Dergi'de bu akşam ilk olarak "Ya Rabbi beni bu yoldan ayırma" başlığıyla yer bulmuş mülakatın bu bölümü değerli dinleyenlerimiz Halime Demireşik imzasını taşıyor bu aktardığımız mülakat. Ve son olarak Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı "Ebediyet Yolcusu Kainatın Göz Bebeği" başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Anne rahminde gelişen yumurta hücresi belli bir aşamada durdurulur. Olgunlaşma sürecinin sonu, babadan gelen hücredeki kargonun aktarılmasına bağlıdır. Bu kargoyu getiren hücre taşıdığı emanete has bir eğitime tabi tutulur. Onu da zorlu bir sefer beklemektedir. Büyüklüğü ihmal edilecek derecede küçük olan bu hücre boyundan çok büyük işlerin içindedir ve adeta bunu biliyor gibi hareket etmektedir. Engelleri aşarak hedefine ilerler, emaneti bırakır ve sessizce ölümün kollarına yaslanır. Varlık sahnesine çıkacak olan için kendini feda etmeyi seçmiştir. İnsana maya olacak yumurta hücresi her ay bulunduğu yerden ayrılır, buluşma yerine doğru ilerler. Aktarılacak kargoyu bekler. Herhangi bir aktarım olmazsa körelerek vücuttan atılır. Beklenen kargo geldiyse büyük bir mucize gerçekleşir ve kainatın göz bebeği olan insanın varoluşu için farklı bir döneme girilir. İki hücrenin de başından geçenleri ve yaptıkları hazırlıkları yaratılış serisi olan yazı dizimizde teferruatıyla incelemiştik. Her insanın yaratılışında tekrar eden bu mucizeyi seyredebilmemiz için aşağıdaki yazıda bu iki hücre kişileştirilerek hadiseler nakledilmiştir. Beklenen misafir. Evet, beklediğim biri vardı, bir emanet aslında. Beni bana taşıyacak olan, beni ben yapacak olan, yıllarca her ay yolunu gözleyerek yeniden usanmadan hazırlandığım, varlık sahnesine çıkabilmek için yolunu gözlediğim. Adını bilmediğim lakin vazifelerini hiç aksatmayan orijinal yapıların içinde kimyevi sinyallerin arasında senelerce bekledim. Vakit geldiğinde buluşma yerine gitmek üzere buradan ayrılmam gerekiyordu. Bu zaruri çıkışım görünüşte intihara benziyordu. Zira yuvamdan ayrılacaktım. Sağlam karargahım çok uzaktaydı. Ne elim ayağım vardı ne beni oraya götürecek bir vasıtam. Üstelik yolculuğumun ne kadar süreceğini de bilmiyordum. Uçurumlardan düşüp parçalanabilir, boşlukta kayıplara karışabilir, seferde açlıktan ölebilir, kurda kuşa yem olabilirdim. Düşünmek için fazla vaktim yoktu, nefeslerim sayılıydı. Korkuyordum, lakin bu yolculuğumun bir muştuya gebe olduğunu hissediyordum. Yanıma fedakar ve gözü pek muhafızlar konmuş, yolculuk içinde yeteri kadar azık tedarik edilmişti. Demek ki yokluğa yuvarlanmaya değil, yepyeni bir hayata filiz vermeye namzettim. Kaderime teslim ve razı olup kendimi boşluğa bıraktım. Yitip gitmem an meselesi iken yumuşacık kollar yakalayıp kucakladı beni. Sarmaladı, içine aldı. Çok değerli bir eşya gibi baş üstünde incitilmeden taşındığım bir yola koydu. Hayati sualler ve hususi hazırlık. Bu seferden sahili selamete çıkabilecek miydim? Sayılı saatlerden oluşan ömrüm bitmeden beklediğimle buluşabilecek miydim? Hücre mezarlığına gitmeden önce büyük mucizenin canlı şahidi olabilecek miydim? Ya beklediğimi nasıl tanıyacaktım? O beni tanıyor muydu? Burada olduğumu biliyor muydu? Onun bir ulaşım aracı var mıydı? Etrafımdaki zırhı nasıl aşacaktı? İçinde yaşadığım sistemdeki engellerle alakalı malumat edinebilmiş miydi? Sayılı saatlerim dolmadan kavuşabilecek miydik? İlâ ahir, bin bir türlü hayati sualle yola revan oldum. Ufukta bir karaltı ve yaklaşan bir kalabalık göründü. Başları üzerinde kıymetli bir emaneti taşıyan milyonlarca fedai giderek yaklaşıyor. Hücrelerimin bilmediğim şekilde gönderdiği konum mesajını almışlar ve beni bulmuşlardı. Yola çıkalı sayılı saatler olmuştu. Vaktim azalıyordu. Hangi emaneti içeri almam gerekiyordu? Tercihi neye göre yapacaktım? En sağlıklısı, en güzeli, en mükemmeli hangisiydi? Bunu hangimiz bilecektik? Yüzlerce soru işareti şimşek hızıyla geçti zihnimden. Her ikimizin de özellikle hazırlandığımız belliydi. Bunu kalabalık sayıya bakarak anlamak mümkündü. Sordum onlara, ''Buraya nasıl geldiniz? Hangi aşamalardan geçtiniz? Sizi daha önce hiç görmediğim halde beni nasıl bildiniz?'' Öyle cevaplar verdiler ki bana, hiçbiri sığmaz satıra. Bin sene ömrüm olsa okusam zerresini dahi asla anlayamam. Sayılı dakikalar içinde verdikleri cevaplar sayfaları açtı. Tam 74 çarpı 24 eşittir 1776 saat bugün için hazırlanmışlardı. hususi bir imtihanhanenin içinde daracık bir alana sıkıştırılan metrelerce uzunlukta özel alanlarda beslenip büyütüldüm. Kıymetli emaneti taşımaya namzet olmak için ayrıca şekil verildim. Getireceğim şeyin ehemmiyetini o zamandan anladım. Onu ben taşımalıyım. Yok olup gitmeyecek olana, yerlerin göklerin taşımadığını yüklenecek olana ben olmalıyım diye günlerce çalıştım. Gönderileceğim ortamın konumu, yapısı, engelleri her ne özelliği varsa hepsini ezber edip ona göre teşkilatlandım. Kilitli kapıların ardındaki sırrı okumak için planlandım. Düşmanları atlatmak için silahlandım. Uzun ve zorlu yolculuk için hem azık aldım hem de milyonlarca arkadaş. Sadece bir tekimizin bunu başarabileceğini, diğerlerinin telef olacağını bile bile en kıymetliye, en değerli olanı götürebilmek için bir bütünün tamamlayıcısı olabilmek için çabaladım. Yoğun bir asit yağmurundan başka nice engelleri aşarak buraya geldim. Ardımda milyonlarca arkadaşımı bıraktım. İnşa olunacak istikbali seyredebilmek için değerdi bu yaptıklarımın hepsi. Zira öyle kodlamıştı var eden beni. Yaratılmışların göz bebeği için, alemlerin bir tanesi için feda olayım ben. Hatta değil bir ben, yüz binleri aşan diğer yaren ve hatta binlerce alem, amade kılındı emrine ki o zübde-i alem. Yok olacağını bile bile gelen milyonların varlık sahnesine sıçrama yapmak içindi bütün bu hazırlıkları. Daha nice malumat bildirdi bana zerre kadar olan o bir damla. Senden ayrı gibi görünsem de aslında senin gibi çok önceden başladı hazırlığım. Üstelik senin gibi sarp kayalıkların arasında bir yerde değildi benim başlangıcım. Gurbetten gelirim ben. Hem çok sıcağı sevmem, özel klima sistemleriyle sürekli soğutulan hem bedenin hem yaşadığım memleketin hem de atmosferin ısısını tetkik eden cihazların olduğu bir diyarda hassasiyette saklandım. Sürekli ateşim ölçüldü. Yıllarca hiç bıkıp usanmadan hayati bulgularım tarandı. Kafama özel bir zırh içinde delici kimyevi maddeler, ardında özel bir paketleme sistemine sıkıştırılmış mikro şifren, boynumda enerji üretecek boğumlar ve kulaç atmamı sağlayacak yüzgeçler tasarlandı. Ergonomim hem işime hem yolculuk edeceğim sahaya göre ayarlandı. Mızrağa benzeyen şeklimin her bir kıvrımı bin bir hikmetle dolu. Hiçbiri sebepsiz değil. Devam edecek notuyla yazı burada nihayete ermiş değerli dinleyenlerimiz. Ebediyet yolcusu, kainatın göz bebeği başlıklı Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı yazıyı paylaştık son olarak Sesi Dergi'de. Şebnem Dergisi'nin Ocak 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.